Ayrım 22. Kennedy'nin beyni, Henning Mankell. Sayfa 246. Öğleden sonra ikide aynı uçak ve aynı pilotlarla Maputo'ya uçtu. Kitaplı yolcu ortalıkta görünmüyordu ama uçağa genç bir adam bindirildi. O kadar zayıftı ki ayakta zor duruyordu. Yardım edenler annesiyle ablası olabilirdi. Emin olamadığı halde Louis adamın AIDS olduğundan şüphelenmişti. Sadece virüs bulaşmakla kalmamıştı, hastalık artık son aşamadaydı ve hayatını emip tüketiyordu. Bu tesadüf Louis'i üzmüştü. Henrik yaşasaydı o da sonunda böyle olabilirdi. Louis ona destek olurdu ama kendisine kim destek olacaktı? Acısının tırmandığını hissetti. Uçak havalanınca düşsün ve boşlukta yok olmasına sebep olsun istedi. Ama daha şimdiden aşağıdaki turkuvaz rengi denizi görmeye başlamıştı, geri de dönemezdi. Uçak kızgın piste indiğinde Louis artık bildiğini düşünüyordu. Henrik'in kendini en gerçek hissettiği yer şay şaydı, var olduğunu orada algılamıştı. Lars Håkansson'un evine gidip üstünü değiştirmeye bile gerek görmedi, Lucinda'yı da aramadı. Şimdi tek istediği yalnız kalmaktı. Havaalanındaki araba kiralama şirketlerinden birine gitti, bir sözleşme imzaladı ve arabasının yarım saate kadar hazır olacağı söylendi. 3'te Maputo'dan çıkarsa hava kararmadan Şai Şai'ye varabilirdi. Beklerken telefon rehberini karıştırdı. Adı Raul olan birkaç doktor buldu ama hiçbirinin yanında jinekolog yazmadığı için hangisinin aradığı adam olduğunu anlayamadı. Şai Şai'ye giderken neredeyse aniden karşısına çıkan keçiyi ezecekti. Direksiyonu şiddetle kırdı ve kontrolü kaybeder gibi oldu. Son anda arka tekerlerden biri yoldaki köke tutundu ve aracın yoldan çıkmamasını sağladı. Louis durup kendini toparlamak zorunda kaldı. Ölümden kıl payı kurtulmuştu. Şai Şai sahiline giden sapağı buldu ve otelde yer ayırttı. Birinci katta bir oda vermişlerdi. Tazikli su akmasını sağlayana kadar duşun altında neredeyse bir ömür geçirdi. Bütün giysileri ter kokuyordu. Sahile gidip bir kapulana, yani Afrikalı kadınların vücutlarına doladığı kumaşlardan satın aldı. Sonra yağmur altında kumsalda yürüyerek Yunus ressamının anlattıklarını düşündü. Güneş batmıştı, gölgeler uzuyordu. Otele dönüp yemek salonunda yemeğini yedi. Bir köşede ksilofona benzer bir aletin başında oturan bir albino vardı. Louis kırmızı şarap içiyordu ama tadı küf gibi ve suluydu. Şarabı bırakıp bira söyledi. Ay denizin üstünde parlıyordu. İçinden o aydınlık sulara dalmak geldi. Odasına çıkınca kapının arkasına bir sehpa çekti ve ayakları yırtık cibinlikten sarkar vaziyette uyudu. Rüyalarında bir kış manzarasında dört nala koşan atlar vardı. Her şey kar beyazıydı. Arthur durmuş ufku gösteriyordu. Donmuş sümüğü üst dudağına sarkmıştı. Louis onun kendisine neyi göstermeye çalıştığını hiç anlamıyordu. Erkenden uyanıp sahile indi. Güneş denizin üstünden yükseliyordu. Bir an için Aaron'la Henrik'in yanında durduklarını ve hep birlikte henüz yakıcı olmayan güneşi seyrettiklerini sandı. Tekrar Christian Holloway'in köyüne gitti. Her şey geçen seferki gibi sessiz ve sakindi. Mezarlığa gelmiş gibi hissetti kendini. Çok uzun bir süre arabada oturup birinin ortaya çıkmasını bekledi. Cılız, siyah bir köpek tek başına dolanıyordu. İri bir sıçan olabileceğini düşündüğü bir şey binaların birinin önünden hızla geçti. Ama insan yoktu. Köy tamamen hareketsizdi. Hapishane gibiydi. Arabadan çıkıp binalardan birine gitti ve kapıyı açtı. Anında kendini farklı bir dünyada, hastalığın ve ölümün var olduğu bir dünyada bulmuştu. Keskin kokuyu bu kez daha güçlü hissetti. Ölüm yakıcı bir asit gibi kokuyor, bu kadavra kokusu fermantasyon daha sonra oluyor. Odalar pislik, toz ve endişe doluydu. Hastaların çoğu yerdeki sedye yataklarda, fetüs pozisyonunda kıvrılmış olarak yatıyordu. Ancak en küçük çocuklar sırt üstü yatmaktaydı. Hastaların arasında ağır ağır loş ışıkta etrafına bakınarak dolandı. Kimdi bunlar? Niye orada yatıyorlardı? HIV virüsü kapmışlardı ve öleceklerdi. Klasik esrar tekkeleri de böyle görünüyor olmalıydı. Ama Holloway neden böyle sefalet içinde yaşamalarına izin veriyordu? Başlarının üstünde bir dam olsun yeter diye mi düşünüyordu? Yoksul hastalar için kurulmuş köyün ardında adamın asıl amacını bilmediğini fark etti. Önünde yatan adama bakmak üzere durdu. Adam da ona bakıyordu. Gözleri alev alevdi. Louis eğilip elini alnına koydu. Ateşi yoktu. Ölüm bekleme odasında değil de bir afyon tekkesinde bulunduğu duygusu arttı. Birden adam dudaklarını oynatmaya başladı. Louis söylediklerini duyabilmek için iyice yaklaştı. Adamın soluğu pis kokuyordu ama dayanmaya çalıştı. Aynı sözleri durmadan tekrar ediyordu. Louis bir mantra gibi tekrarlayıp durduğu şeyi anlayamıyordu. Sadece onlar kelimesini seçer gibi olmuştu. Bir kapının açıldığını duydu. Ardından yerdeki sedyede yatan adam yumruk yemiş gibi oldu. Yüzünü diğer tarafa çevirip olduğu yerde büzüldü. Louis omzuna dokununca da irkilip kendini çekti. Louis arkasında birinin durduğunu hissetti. Saldırıya uğramaktan korkarmış gibi hızla dönüp baktı. Arkasında duran aşağı yukarı onun yaşlarında kır saçlı bir kadındı. Gözlerini kısmış onu süzüyordu. ''Ziyaretçimiz olduğunu bilmiyordum.'' Kadının aksanı İskoçya gezisini ve Aaron'la ilk tanışmalarını hatırlatmıştı. ''Daha önce de gelmiştim. Ziyaretçilere açık olduğu söylenmişti.'' ''Gerçekten de öyle. Sadece kapıları biz açalım isteriz. Odalar karanlık, eşikler var, insanlar takılabilir. Konuklarımızı biz gezdiririz.'' ''Oğlum eskiden burada çalışmıştı. Adı Henrik'ti. Onu hatırlıyor musunuz?'' ''O zamanlar ben yoktum ama herkes övgüyle söz ediyor kendisinden. Henrik'in burada ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Hastalara bakıyoruz. Başka kimsenin ilgilenmeye zahmet etmediği hastalara, çaresizlere.'' Henüz kendini tanıtmamış olan kadın Louis'i kolundan tutarak kapıya götürdü. ''Louis bana karşı kibar davranıyor ama pençelerini çıkarmış bekliyor.'' diye düşündü. Parlak gün ışığına çıktılar. Siyah köpek bir ağacın gölgesine uzanmış soluyordu. ''Christian Holloway ile tanışmak isterdim. Oğlum ondan büyük saygıyla söz ederdi, hayrandı kendisine.'' Louis Henrik adına yalan söylemediği için huzursuzdu ama ilerleyebilmek için buna mecbur olduğunu hissediyordu. ''Eminim sizinle temas kuracaktır.'' ''Ne zaman? Sonsuza kadar kalamam burada, telefonu yok mudur?'' ''Kimsenin onunla telefon görüşmesi yaptığını duymadım. Artık gitmem lazım.'' ''Kalıp çalışmanızı izleyemez miyim ben de?'' Kadın başını salladı. ''Bugün iyi bir gün değil, tedavi günü.'' ''Tam da zamanıymış aslında.'' ''Ağır hastalardan sorumluyuz ve biz meşgulken kimsenin ortalıkta dolanmasına izin veremeyiz.'' Louis boşuna zaman harcadığını görebiliyordu. ''İskoçyalı olduğunuzu söylesem yanılır mıyım?'' ''Highlands'liyim.'' ''Hangi rüzgar attı sizi buraya?'' Kadın gülümsedi. ''Yollar her zaman tahmin ettiğiniz yere çıkmıyor.'' Tokalaşıp veda etti. Görüşme bitmişti. Louis arabaya geri döndü. Siyah köpek de sanki buralardan gitmek istiyormuşçasına onu izliyordu. Louis kır saçlı kadını dikiz aynasından gördü. Arabanın uzaklaşmasını bekliyordu. Otele geri döndü. Albino boş yemek salonunda oturmuş ksilofonunu çalıyordu. Çocuklar kumsalda bir çöp tenekesinin kalıntılarıyla oynuyordu. Resepsiyondaki adam gülümsedi. Oldukça eski, yıpranmış bir İncil okuyordu. Louis başının döndüğünü hissetti. Her şey son derece gerçeküstüydü. Odasına çıkıp yatağa uzandı. Karnı gurulduyordu, tuvalete zor yetişti. Tam yatağa dönmüşken bir daha koşturması gerekti. Bir saat sonra ateşler içinde yanıyordu. Kat görevlisi gelince hasta olduğunu, bir şişe su gerektiğini ve sonra da rahat bırakılmak istediğini güç bela anlattı. Bir saat sonra bir şişe maden suyu getirdi bir garson. Louis adama biraz para verip daha büyük bir şişe getirmesini istedi. Günün geri kalanını yatakla tuvalet arasında gidip gelerek geçirdi. Hava karardığında hiç takati kalmamıştı ama nöbetler azalır gibiydi. Titreyen bacaklarının üstünde doğrulup çay içmek için yemek salonuna inmeyi başardı. Karanlık odada fısıldayan hasta adam aklına geldiğinde kalkmak üzereydi. Benimle konuşmak istiyordu. Onu dinlememi istiyordu. Hastaydı ama daha önemlisi korkuyordu. Benimle temas kurmadığını göstermek ister gibi hemen uzaklaştı. Benimle konuşmak istedi. O alev alev yanan gözlerin gerisinde farklı bir şey yatıyordu. Birden adamın ne demeye çalıştığını anladı. İğneler. Fısıldamaya çalıştığı kelime buydu, iğneler. Ama iğneler tedavinin mutlaka bir parçası değil miydi? Adam korkuyordu. Bana iğnelerden korktuğunu anlatmaya çalışıyordu. Adam yardım istemişti. O fısıltılar aslında imdat çığlığıydı. Pencerenin önüne gidip denize baktı. Ayın son huzmesi de gitmişti. Deniz karanlığa bürünmüştü. Otelin önündeki çakıllı alan direkteki tek bir ampulle aydınlatılıyordu. Louis gölgeleri taradı. Henrik de aynısını yapmıştı. Peki ne keşfetmişti? Ölüm bekleme odasında fısıldayan bir adam mı? 18. kısım. Ertesi gün, sabahın erken saatleri. Louis kumaşı vücuduna dolayıp sahile indi. Bazı küçük balıkçı tekneleri avdan dönmüşlerdi. Kadınlarla çocukların da yardımıyla balıklar tasnif edilip buz dolu kovalara konuyordu ve kadınlar kovaları başlarının üstünde taşıyarak gidiyordu. Koca bir yengeci gösteren bir erkek çocuk Louis'e gülümsedi. Louis de ona gülümsedi. Sonra suya girdi, kumaş bedenine yapışmıştı. Birkaç kulaç attıktan sonra daldı, tekrar su üstüne çıktığında şay şay de gördüğü adamın yanına gitmeye karar vermişti. Onun ne anlatmak istediğini öğrenene kadar bu işin peşini bırakmayacaktı. Banyoda her yerinden su fışkıran duşun altında tuzlarından arındı. Albino hala ksilofonunu çalmaktaydı. Müziğin sesi pencereden geliyordu. Adam hep orada çalıp duruyormuş gibiydi. Louis güneşten alnıyla yanaklarının yanmış olduğunu fark etti. Yemek salonuna gitti. Garson gülümseyerek kahvesini getirdi. Louis başıyla müzik aletini çalan adamı gösterdi. Hep orada mıdır? Çalmak hoşuna gidiyor. Gece geç vakit evine gider. Sabah da erkenden gelir. Karısı uyandırıyor. Demek bir ailesi var. Garson hayretle Louis'a baktı. Niye olmasın? 9 çocuğu ve sayamayacağı kadar çok torunu var. Benim yok. Benim bir ailem yok. Henrik'ten sonra hiçbir şey yok. Henrik'in artık hayatta olmayışı yüzünden çaresiz bir öfkeye kapıldığını hissetti. Kahvaltı masasından kalktı. Müziğin aman vermez monotonluğu kafasının içinde yankılanıyordu. Arabasına binip Christian Holloway'in köyüne sürdü. Bugün hava dünkünden sıcaktı. Kafasının içindeki müziğin yerini zonklama almıştı. Arabayı durdurduğunda sıcağın yarattığı pusta her şey kendini tekrarlıyor gibiydi. Hava gözünün önünde dans ediyordu. Siyah köpek bir ağacın altında soluyordu. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Rüzgarla şişmiş bir naylon torba kumların üstünde yuvarlanıyordu. Louis direksiyonun başında oturup eliyle kendini yelpazeledi. Öfkesi yatışmış yerini tevekkül almıştı. O gece rüyasında Aaron'u görmüştü. Istırap verici bir kabus olmuştu. Angolis'teki kazılardan birindeydi. Bir iskelet bulmuşlardı ve birden o kemiklerin Aaron'a ait olduğunu anlamıştı. Kendini rüyadan kurtarmak için ümitsizce çırpınmış ama rüya onu iyice içine çekmişti. Boğulma noktasına gelene kadar uyanmamıştı. Açık renk giysili beyaz bir adam binaların birinden çıkıp diğerine girdi. Louis adamı seyrederken kendini yelpazelemeye devam etti. Sonra arabadan çıktı ve önceki gün girdiği binaya yöneldi. Köpek de onu izliyordu. Karanlığa adımını attı, gözleri ışığa alışana kadar kıpırdamadan bekledi. Kötü koku bugün daha da saldırgandı. Midesi bulanmasın diye ağzından nefes almaya başladı. Yerdeki sedye boştu. Adam artık orada değildi. Acaba yönünü mü şaşırmıştı? Adamın yanında flamingo desenli bir battaniyeye sarılmış bir kadın yatıyordu. Kadın hala oradaydı. Louis yönünü şaşırmış değildi. Bir deri bir kemik kalmış bedenlerin hiçbirini atlamamaya dikkat ederek odayı dolaştı. Adamdan eser yoktu. Götürülmüş müydü? Ölmüş olabilir miydi? İçinden bir şey bu fikre isyan etti. Ölüm. AIDS olan birini çabucak yakalayabilirdi ama yine de yolunda gitmeyen bir şey vardı. Gözetlendiğini hissettiğinde odadan çıkmak üzereydi. Etrafı ağır ağır hareket eden kol ve bacaklarla sarılıydı. Hastaların çoğu sırlarını kendilerine saklamak istermişçesine çarşaflarını, yorganlarını başlarına çekmişlerdi. Louis çevresine bakındı, biri onu izliyordu. Odanın bir köşesinde sırtını taş duvara dayamış kendisine bakan bir adam gördü. Dikkatle yanına yaklaştı. Genç bir adamdı. Aşağı yukarı Henrik'in yaşlarındaydı. Ama çok zayıftı, yüzü iltihaplarla kaplıydı ve başında yer yer saç yoktu. Gözünü kırpmadan Louis'a bakıyordu. Hafif bir el hareketiyle yanına yaklaşabileceğini belirtti. Moises gitti. İngilizcesinde Güney Afrika aksanı vardı. Louis minibüsle havaalanından otele giderken dinlediği beyazlarda duymuştu bu aksanı. Adamın zayıf sesini duymak için yanına çöktü.
Nerede diye sordu.
Toprakta.
Öldü mü?
Adam Louis'in bileğini yakaladı. Tutuşu küçük bir kızınki gibiydi. Parmakları ince ve güçsüzdü.
Alıp götürdüler. Ne demek istiyorsunuz?
Adam yüzünü onunkine yaklaştırdı. Sen öldürdün onu. Senin dikkatini çekmeye çalışıyordu.
Ne dediğini anlayamadım ki.
Ona iğne yaptılar ve alıp götürdüler. Geldiklerinde uyuyordu.
Ne oldu?
Burada konuşamam. Bizi görürler. Beni de aynı şekilde götürürler. Nerede kalıyorsun?
Sahilde bir otelde.
Eğer başarabilirsem oraya gelirim. Şimdi git.
Adam uzanıp bir battaniyenin altına büzüldü. Aynı korku. Saklanıyor.
Louis odadan çıktı. Gün ışığına çıkınca yüzüne tokat yemiş gibi olmuştu. Gölgede kaldı. Henrik bir keresinde sıcak ülkelerde yaşadıklarını anlatmıştı. İnsanlar kardeşleriyle sadece suyu değil gölgeyi de paylaşıyorlar.
Karanlıktaki adamı doğru anlamış mıydı? Sahiden onu görmeye gelebilecek miydi? Oteline kadar nasıl gelecekti?
Arabasını park ettiği ağacın altında birinin durduğunu fark ettiğinde geri dönmek üzereydi. 60 yaşlarında, belki de daha yaşlı bir erkekti. Louis yaklaşırken gülümsedi, ona doğru gelip elini uzattı. Louis onun kim olduğunu hemen anlamıştı. İngilizcesi sadeydi, aksansız bir İngilizceyle konuşuyordu.
Adım Christian Holloway, anladığım kadarıyla Henrik Cantor'un annesiymişsiniz ve kendisi trajik koşullarda vefat etmiş.
Louis'in kafası karışmıştı. Kim söylemişti adama bunu?
Adam şaşkınlığını hemen fark etti.
Haberler, özellikle de trajik haberler çok çabuk yayılır. Neler oldu?
Öldürüldü.
Bu gerçekten doğru olabilir mi? Daha iyi bir dünya düşleri kuran genç bir adama kim zarar vermek ister?
Ben de onu bulmaya çalışıyorum.
Ofisime gidelim, orası daha serindir.
Çakılların üstünde diğerlerinden biraz ayrı duran beyaz eve doğru yürüdüler. Siyah köpek dikkatlice onları izliyordu.
Çocukken kış tatillerimi amcalarımdan biriyle Alaska'da geçirirdim. Babam ileri görüşlü biriydi. Yapımı güçlendirmek için beni onun yanına göndermişti. Bütün çocukluğum ve gençliğim gerçekten de aralıksız bir güçlenme süreci halinde geçti. Bilgi edinmek, öğrenmek, babamın deyimiyle demirden bir zırh edinmekten daha önemli değildi. Amcamın yaşadığı ve petrol kazıları yaptığı yer çok soğuktu. Ama aşırı soğuğa alışmak, aşırı sıcağa karşı da dayanıklılığımı arttırdı.
Tek bir büyük odadan oluşan eve girdiler. Afrikalı kabile reislerinin yuvarlak kulübeleri gibi inşa edilmişti. Holloway kutsal bir yere girecekmiş gibi ayakkabılarını kapının dışında çıkarmıştı. Ama Louis kendi ayakkabısının bağcıklarını çözmek için eğilince başını sallamıştı. Louis gerçek haliyle binlerce yıldır el değmemiş olarak kalan, yeni bulunmuş bir mezara giriyormuş gibi odaya dikkatle bakındı. Kafasında koloni tarzı olarak canlandırdığı biçimde döşenmişti. Bir köşede iki ekranlı bir bilgisayar duruyordu. Taş zemine pahalı bir antik halı seriliydi. İran veya Afgan olabilirdi. Duvarlardan biri dikkatini çekti. Meryem Ana'nın resmi asılıydı. Çok eski olduğunu hemen anladı. Bizans döneminden, belki de daha öncesinden kalmaydı.
Afrika'daki bir evin duvarına asılmayacak kadar değerliydi. Holloway resme baktığını gördü.
Meryem ve çocuğu, bana göre değişmez bir ikili. Dinler daima hayatı taklit eder, kutsallık daima insandan kaynaklanır.
Dalkan'ın veya Medellin'in en fakir semtinde dünya güzeli çocuk bulabilirsiniz. Bir matematik dahisi Harlem'de bir uyuşturucu bağımlısının çocuğu olarak dünyaya gelebilir. Mozart'ın Viyana'daki yoksullar mezarlığına gömülmüş olması o kadar da şaşılacak bir şey değil. Dünyada her şey mümkün. Tibetlilerden her dinde tanrıları aramıza indirgemeyi ve onları kendi başımıza bulmayı öğrenebiliriz. İlahi ilhamı insanların arasında bulmalıyız. Konuşurken gözlerini Louis'ten hiç ayırmamıştı. Mavi, parlak ve soğuk gözlerini. Louis'a oturması için yer gösterdi. Hiç ses çıkarmadan bir kapı açıldı. Beyazlara bürünmüş bir Afrikalı çay servisi yaptı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 256.